Ayrım 23, sayfa 197. B.C. yalnızca mucizelerde tatlı sularla tuzlu suların birbirine karışmadığını söyler ve mucizeleri sevmezdi. Onun istediği, benim ve başkalarının hikayelerinden kırpık kırpık parçalar alıp bunları birbirine karıştırmaktı. Bunu yaptığında bunca farklı parçayı bir arada tutan tek bir iplik olacaktı. Kendisi. Ama onu esas çeken şey insanların görünmeyen yanlarıydı. B.C. bilhassa görünmeyenlerle ilgileniyor, görünmezi görünür kılmak istiyordu. Tıpkı hikayedeki şehzadenin karısı gibi 40. kapının arkasını merak ediyordu. Önemli olan görünmeyenin kilidini kurcalamaktı. Bir kez kapıyı açıp içindekileri gördükten sonra oralarda daha fazla oyalanması için sebep kalmıyordu. Şu hayatta yasak ya da yasaklı, bastırılmış ya da yok sayılmış. Kısacası gözden ırak tutulmuş ne varsa B.C.'nin ilgi alanına giriyordu. Bu yüzden bir insana baktığı zaman onun gözden saklanmış parçalarını bulmaya çalışıyor, hatıraları, sırları, mahremi keşfetmekten büyük bir keyif alıyordu. Keşfini tamamladıktan sonra hevesini almış oluyor ve keşfedecek başka bir sır aramaya başlıyordu. Şu aşamada hala hakkımda bilmediği şeyler olduğu için nazar sözlüğünün tamamlanmamış maddelerinden biri olarak duruyordum. Demek ki keşfini tamamlayana kadar benimle birlikte olmaya devam edecekti. Sonra... Her zaman yaptığı gibi bir kez alıp kullandığı malzemeye bir daha dönüp bakmayacak, benden de çarçabuk bıkacaktı. Yeni bir madde, yeni bir meşgale ya da kim bilir yeni bir hayat aramak için tekrar yola koyulacaktı. Tahterevan. Sultanın biricik kızı her cuma sabahı tahterevanına kurulup sarayından çıkar, şehrin öbür ucundaki bir lur hamama gidermiş. O sarayın kapısında belirmeden evvel keskin kılıçlı muhafızlar yolun üzerindeki bütün sokakları boşaltırmış. İnsanlar evlerine kaçışır, kapıları kilitler, pencereleri örter ve gözlerini sımsıkı yumarak sandık odalarında, kilerlerde, kuytu köşelerde beklermiş sultanın kızını taşıyan tahterevanın geçip gitmesini. Kimse dışarı bakmaya cesaret edemezmiş. Çünkü sultanın kızını görmek gafletinde bulunanın oracıkta kellesi gidermiş. Bir cuma sabahı şehrin en yavuz hırsızı elinde bir gün evvel Hintli bir tacirden aşırdığı merak cevheriyle damlarda gezinirken sultanın kızını taşıyan tahterevan sokağın başında belirmiş. Hırsız merakını zapt edemeyip usulca aralamış göz kapaklarını. Cellat kellesini uçurmadan evvel meydanda toplanan halka dönüp bağırmış. Yok gerek korkuyorsunuz sultanın kızının güzelliğini görmekten. Tahterevan boş. Boş olmasaydı onu bizden saklamaya çalışırlar mıydı hiç? O esnada herkes olanca dikkatiyle cezanın infazını seyrettiği için kimse işitmemiş hırsızın son sözlerini. Onun gözünde ta başından beri nazar sözlüğünün bir maddesi olmayı içime sindiremiyordum. Bunca zaman boyunca dışarının gözlerine direnen, her şeye rağmen kendi mahremiyetinde açılıp serpilen bir aşk yaşadığımızı sanıyordum. İtiraf etmeliyim ki emsaline kolay kolay rastlanmayacak büyüklükte bir tutkuya atfediyordum bu ilişkiyi. Belki de ömrüm boyunca yaşayamadığım ne sevda varsa hepsini bir dikişte B.C. ile yaşamaya kalkmıştım. Oysa her şey çok basitti. Tıpkı onun gibi benim de bir alıp veremediğim vardı gözlerle, görmek ve görülmekle. Tıpkı onun kadar seyirliktim ben de ve neye benzediğini çoktandır ayrı ayrı bildiğimiz bu müzmin illet katmer katmer açmıştı bir araya gelmemizle. B.C.'yi çeken de buydu ve hepsi buydu. İşte böyle böyle parçaları yerli yerine oturttuğumda artık benimle niçin birlikte olduğunu biliyordum. Yani eğer ortada bir aşk varsa artık bunun sebebini biliyordum. Oysa aşk dedikleri solup kurumaya mahkumdur. Bir sebebi olduğu andan itibaren. Tebdil gezmek. Padişahlar şehrin yılan kavi sokaklarında tebdil gezerdi. Kimi zaman ihsanda bulunur, çoğu zaman ceza keserlerdi. İhsan da ceza da anında yerini bulsun diye padişahların peşi sıra yürürdü tebdil hasekisi. Sık sık tebdil gezen 3. Mustafa derviş kılığına girmeyi pek severdi. Karış karış şehri gezerdi. Dışı derviş, içi padişah. Bir gün Çorum Alay Bey iken azledilip İstanbul'a gelen Feyzullah tebdil gezen padişahı tanıdı. Ne kadar müşkül durumda olduğunu anlatıp yardım istedi. Karşılık görmedi. Bir başka sefer Feyzullah Üsküdar çarşısının orta yerinde gene padişahı rastladı ve gene onu tanıdı. Ve bu sefer kendini tutamayıp bağırdı. Ya ekmeğimi ver ya beni katlet. 3. Mustafa dikkatçe baktı Feyzullah'a. Dervişin içindeki padişahı gören göz sakıncalı olabilirdi. Hem de pek sakıncalı. Oracıkta tercihini yaptı. Ona ekmeğini vermedi. Bu yüzden işte acıyla bakıyordum B.C.'nin gözlerine. Eve gelip nazar sözlüğünü okuduğumu öğrendiğinde önce üzüntümün ayırdına varmamış ama dakikalar geçtikçe bendeki değişikliğin sebebini kavramaya başlamıştı. Ve şimdi yüzü gene o hissiz ve ifadesiz haline büründüğü için ne düşündüğünü kestiremez olmuştum. Gözleri gene buzlu bir camın ya da mumdan bir perdenin arkasına kaçmıştı. Ne hissettiğini ele vermiyordu. Kim bilir kaç zamandır hiç konuşmadan, hiç kıpırdamadan karşılıklı öylece oturuyorduk. Ama onun suskunluğu o kadar alışılmadık bir şeydi ki kulaklarımı tırmalıyordu. Derken yavaş yavaş doğruldu. Yanıma gelip bileğimi tuttu. İstersen bu gece tebdil gezelim dedi. Olur gezelim dedim sesim titremesine mani olmadan. Sen cüce kılığına gir bu sefer. Ben de çok çok şişman bir kadın olayım. Televizyon. Evimizde sürekli seyrettiğimiz televizyonun bir an içinde olsa bizi evimizde seyredebileceği düşüncesi tedirgin edicidir. Tartışacak bir şey yoktu. Tartışmadık biz de. Buraya gelirken getirdiğim bavulu aramaya başladım. Nereye kaldırdığımızı hatırlamıyordum. Ama BC'nin sesi beni durdurdu. Sen kal dedi. Biliyorsun ben zaten gidecektim. Konuşacak bir şey yoktu. Konuşmadık biz de. Başımı çevirmedim. Ondan yana bakmadım. Gidişini görmeyi kaldırmadı yüreğim. Temaşa. Bakma, hoşlanarak seyretme. Sahneyi temaşa, tiyatro sahnesi. Aşk bir korsedir. Niye bu kadar kıymetli olduğunu anlayabilmek için haddinden fazla şişman olmak gerekir. Sene be sene katman katman çoğalmış, vıcık vıcık yayılmış, pelte pelte yığılmış yağları sarıp sarmalar hizaya sokar. Ve sonra da geçip karşısına kendi eserinin seyrine bakar kudretinin. Aşk bir hayal taciridir. Kıyıda köşede kartlaşmış hayalleri çekip çıkartır, yıkayıp baklar, alayıp pullar ve terü taze sıfatıyla sahibine kakalar. Aşk insanı güzelleştirir. Görüntülerle oynar pervasızca. Yani sıfatlarla. Yani aynalarla. Küskünleri aynalarla barıştırır. Yalnızları aynalarda çoğaltır. Aşk bir korsedir. Gün gelir, hiç beklenmedik bir yerde, hiç beklenmedik bir anda atıverir çıtlarından biri yahut çözülüverir iplikleri. Neler olup bittiğini anlamaya vakit kalmadan korsenin cenderesinden kurtulan yağlar sürü sepet dışarı çıkmıştır çoktan. O keşmekeşte göz açıp kapayıncaya kadar eski haline dönüverir gövde. Aşk bir korsedir. Niçin bu kadar kısa sürdüğünü anlayabilmek için haddinden fazla şişman olmak gerekir. Çünkü oyun bozanlık eden bir şeyler çıkar daima. Sarkmış bir iplik mesela. Sarkmış ve apartman kapılarına takılmış ya da ait olduğu kostümün tamamen sökülmesine sebep olmuş. Balonda hava kaçıran delik, sürgitte anlık duraklık, dönemeçte dönememek gibi. Yahut olmadık yere, olmadık hayal, göz bebeğinde leke, tabakta kırıntı gibi. Veya kotarılmamış bir meşgale, tamamlanmamış bir madde, bitmemiş bir hikaye gibi. Bazı şeyler hep mızıtır ve eksik kalır. Ne kadar kusarsak kusalım, yediğimiz pastadan geri en az bir lokma kalır midemizin kuytusunda. Ne kadar şişersek şişelim, kaç kazan süt içersek içelim, paçamıza yapışıp havalanmamıza müsaade etmeyen bir ağırlık gibi. Ve ne denli titiz olursak olalım, her göz temizliğinde halın altına saklanmış bir süprüntü kalır daima. Unutmadığımız, unutturulmadığımız bir hatıra. Hep bir şeyler kalır. Bir şeyler hep eksik kalır. Teatrum Mundi. İnanışa göre dünya tek seyircisi olan kocaman bir tiyatroydu. Peşine düşebilirdim BC'nin. Yegâneydi çünkü. Değerdi ondan kopamamaya, yokluğuyla inatlaşmaya. Cüce kalbinin dev ritmini kovalayabilirdim şehrin sokaklarında. Benden çok daha çevik olduğunu bile bile kim bilir ne vakte kadar yılmadan iz sürebilirdim avcısı tek, avı tek bu sürek avında. Ya da peşini bırakabilirdim BC'nin. Nazar sözlüğünün tamamlanmamış maddelerinden biri olduğumu içime sindirip bir daha onu hiç görmemeyi ve onun tarafından görülmemeyi kabulüm addedip uzaklaşabilirdim buradan. Cehenneme inen dik yokuşun tepesindeki cennet mekan hayali fener apartmanından. Ama şimdi ben... Ultrason. Ultrasona yakalanan bebeğim bundan sonra her harekete dikkatle izlenecektir. Başka bir şey yapacaktım. Çünkü acıkmıştım. Hem de öyle acıkmıştım ki sanki hep aç bırakılmıştım. Sanki ömrü boyunca tıkınıp duran ben değildim. İri bir yalan, koca bir inkardım. Başarısızdım. Ne kadar uğraşırsam uğraşayım, bir türlü zayıflayamıyor, gövdemin kıskacından kurtulamıyordum. Takıntılıydım. Şişmanlığımı bir an olsun aklımdan çıkartamıyordum. Yalnızdım. Kendi içime kapanmış, içime bakmaktan korkar olmuştum. Tedirgindim. Her daim bir şeylerden ama belki de en çok kendimden tedirgindim. Öfkeliydim. İnsanların beni seyrederek gündelik hayatlarına renk, muhabbetlerine mevzu kattıklarını görünce sinirlerime hakim olamıyordum. Huzursuzdum. Yatağını oyan delişmen bir nehir gibi ruhumu zedeliyordum. Mutsuzdum. Tıpkı midem gibi mutsuzluğum da beslendikçe genişliyordu. Bütün bunların dışında olmak da mümkündü elbette. Ama ben orada değildim. Ben şimdi açlığın göbeğindeydim. Hiç bu kadar acıkmamıştım. Kocaman açtım ağzımı. Ağzımı öyle kocaman açtım ki bütün sularını içip bitirmemden korktu Süküre. Islak sunaklarında sedef pullu balıklarını kurban etti açlığım yatışsın diye. Bütün balıklarını yedim. Çok geçmeden Kılçık Dağı'nın zirvesinden öfkeyle haykırdım. Bu kadar mı cömertliğin? Endişeyle kabardı suları. Aldırmadım. Hani inciye gebe istiridyelerin, uyuşuk ahtapotların, gudubet canavarların, şeker mi şeker deniz yıldızların, zalim girdapların, içlerinde hazineler saklayan gemi enkazların. Hani neredeler? Su küre telaşla bir balina yahnisi koydu önüme. Ağzımı kocaman açtım. Öyle kocaman açtım ki ağzımı, dişimin kovuğuna gitmekten ürktü yer küre. Meyveye durdu tüm ağaçlar toprağın altından son sürat gelen emirle. Bütün meyvelerini bitirdim. Az sonra ağaç köklerini kemire kemire açtığım uçurumun dibinden öfkeyle haykırdım. Bu kadar mı cömertliğin? Endişeyle kapandı köstebek yuvaları. Aldırmadım. Hani zehirli olduklarını kendilerinin bile bilmediği mantarların, leziz ve semiz kayaların, sırma saçlı mısırların, bereketli tarlaların, kayıp defne sandıkların, çılgın heyelanların. Hani neredeler? Yerküre telaşla bir bostan koydu önüme. Doymamıştım. Kapanmıyordu ağzım. Dudaklarımın bir kenarında damla damla sular akarken bir kenarında topak topak toprak birikiyordu. Ne su ne de toprak dindirebilmişti açlığımı. Baktım ki olmayacak. Ben de hava ile temas etmeye karar verdim. Hava gazını açtım. Bunu niye yaptığımı bilmiyordum ama ne yaptığımın farkındaydım. Neler olabileceğinin de. Şimdiye değin ne zaman yemek hırzine tutulsam, düşünmeden ne bulduysam yemiş, yediklerime tat aramamıştım. Zaten obur ne yediğini görseydi hiç ona kör boğaz denir miydi? Gene her zaman yaptıklarımı yapıyordum. Bu arada su küre ve yer küre derin bir nefes almış olmalıydılar onları rahat bırakıp hava küreye dadandığımı görünce. Hava kazı dolmaya başlamıştı içime. Şiştiğimi hissediyordum. Beynim uyuşuyordu. Uyuştukça beynim siliniyordu bildiklerim. Azalıyordu rakamlar. Azaldıkça rakamlar batman batman yük kalkıyordu üzerimden. Hafifliyordum. Gerisin geri dönüyordu zaman. Hem zaten mecbur değildi ki sürekli bugünden yarına ve durmaksızın ileriye dümdüz akmaya. Zaman geriye doğru yalpaladıkça her şeyin başka türlü olabileceğini fark ediyordu insan. Her şey başka türlü olabilirdi. Demek ki her hikaye başka türlü nakledilebilirdi. Tabii eğer her şeyin görünmesinin gerekmediği baştan teslim edilseydi. 2. 1868 Fransa. Madame de Marelle bir akşam yemeğinde durup dururken malikaneyi yeniden döşemeye karar verdiğini söylemişti eşine. O andan itibaren de kolları sıvamıştı. Her gün sabahtan akşama kadar peşinde hizmetçilerle oda oda dolaşıyor, bazı eşyaların yerlerini değiştirirken bazılarını da ortalıktan kaldırtıp yeni mobilyalara yer açıyordu. Bir gün sıra tavan arasında hiç kullanılmayan odalarından birine geldi. İşte orada bir sandığın dibinde büyükçe bir kutu buldu. Üzerinde göz şeklinde bir kabartma parlıyordu. Kutu kilitliydi ve görünüşe bakılırsa anahtarı kayıptı. Ne var bunun içinde diye sordu kilidi kurcalarken. Bir resim efendim dedi hizmetçilerden en yaşlı olanı. Sadece bir resim. Peki anahtarı nerede? Aynı anda kutuyu açmak için bir fikir gelmişti aklına. Her zaman saçlarını sımsıkı topuz yapmak için kullandığı ince, uzun saç tokasını başından çıkardı. Saçları omuzlarına döküldü. Tokanın sivri ucuyla kilidi kurcalamaya başladı. Ama yaşlı hizmetçi bundan son derece tedirgin olmuşa benziyordu. Fısıltıyla, ''Onu kutusundan çıkarmayın efendim.'' dedi. Köylülerin söylediğine göre resimdeki delikanlı o kadar güzelmiş ki onu gören acı çekermiş. Bilhassa bakirelerin aklını çelermiş. Madame de Marelle tereddüt etti. Biraz daha uğraşsa kilidi açabileceğini hissediyordu. Bahsi geçen delikanlıyı da dilleri destan güzelliğinde merak etmişti. Görmek istiyordu. Elinde saç tokasıyla bir an öylece kala kaldı. Yaşlı hizmetçi ne yapacağını anlamak için kaygılı gözlerle ona bakarken o da adeta büyülenmişçesine kutuya bakıyordu. Sonra birden kim bilir aklına ne geçirip kutuyu elinden bıraktı. Açmaktan vazgeçmişti. Zaten yapacak o kadar çok işi vardı ki son derece sevimsiz bulduğu bu odada daha fazla oyalanmak istemedi. Öyleyse gözümün önünden kaldırın onu dedi dağılan saçlarını toplayıp gene her zamanki gibi sımsıkı topuz yaparken. Topuzunu tamamladığında saç dokasını taktı. Yüzüne sert bir ifade takındı ve odadan çıktı. Haklısınız efendim. Her zaman her şeyin görülmesi gerekmiyor. Bazı şeyler gözden ırak olmalı ve de öyle kalmalı diye arkasından mırıldandı yaşlı hizmetçi. Rahatlamış görünüyordu. Madame de Maral zamanla tamamen unuttu bu hadiseyi. Akıl çelen, acı çektiren peri peyker delikanlının suretini hiç merak etmedi ve hiç görmedi. Saçları pas rengi çocuklar doğurdu. Saçları pas rengi çocuklarını büyüttü. Malikanenin odalarında yeni isimler çınladıkça dalları ağırlıktan bükülen asil soy ağaçlarında La Belle Annabelle diye birine rastlanmadı. Eğer Madame de Maral görmemesi gerekeni görmekte ısrar etseydi, geçmişte işlenmiş bu kabahat yüzünden korkunç güzelliğiyle seyirlik insanlar arasına katılacaktı Annabelle. Ama kutu hiç açılmadığına göre böyle bir şey olmadı. Hiç de olmadı La Belle Annabelle. Hiç olmadı böyle biri. Yoktu zaten. Nedenli güzel olursa olsun sırf seyirlik diye seyrine bakılacak suret yoktu. Güzeller güzeli, porsuk ağacı ormanlarının yegane perisi ve nevişli hayat iksiri de olsa hakkı vardı gözlerden ırak kalmaya. O olmayınca vişne rengi çadırın seyircilerinin gözlerini daha da açmaları gerekmedi. Hiç olmadı iki. Bir rakam eksildi.